Ayrım 4.
Sözleşmenin söz konusu 15. maddesi, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin savaş halinde ya da bir ülkenin yaşamını tehdit eden bir tehlikenin varlığı halinde, İnsan Hakları Sözleşmesi ile tarif edilen yükümlülükleri, sözleşmenin bazı maddeleri hariç olmak üzere geçici olarak askıya alabileceğini öngörmekte ve bunun gerekçeleri ile başlayış tarihinin yazılı olarak Konsey Genel Sekreterliğine bildirilmesini zorunlu kılıyordu. Günver hemen Fransızca bir mektup hazırladı. Hazırladığı mektubu onay için Ankara'ya telexle iletti. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenecek ama o sırada müsteşar olan İlter Türkmen kısa süre içinde onayını gönderdi. Mektup Ankara'dan alınan onay üzerine hemen Genel Sekreter Karasek'e gönderildi. Bu hukuksal önlem Türkiye'ye çok kısa bir süre için belki biraz soluk alma payı tanıyacaktı. Ama sadece bir solukluk zaman. 12 Eylül Avrupa Konseyi'nde bomba gibi patladı. Avrupa Konseyi'ne üye ülkeler için artık ne zaman biteceği belli olmayan yeni ve ciddi bir konu çıkmıştı. Türkiye'de demokrasi askıya alındığı halde demokratik kurallara sıkı sıkıya bağlı kalan Avrupa Konseyi 30 yıldır üyeliğinde barındırdığı Türkiye'ye karşı nasıl bir tavır alacaktı? Karasek biraz sonra Semih Günver'i aradı. Avusturya'da bir sağ partiden parlamentoya girmiş eski bir diplomat olan Franz Karasek, daha sonra ülkesinin parlamenteri olarak Avrupa Konseyi'ne gönderilmişti. Siyasi komisyonda bir ara Kıbrıs raportörlüğü yapmış, aslında tarafsız bir gözle hazırladığı bu rapor, özellikle Kıbrıslı Rumları ve Yunanlıları müthiş kızdırmıştı. Yunanlıların rapor üzerindeki kızgınlıkları bir Selanik gazetesinde dile gelmişti. Gazete aynen, yalnız Türk taraftarı değil, aynı zamanda Türk asıllıdır. İsmi de Karasek değil, Kara Eşek'tir, demişti. Bu yakınlığa rağmen Türkiye ile Karasek'in arası zamanla açılmıştı. 1975'lerde Genel Sekreterliğe Türkiye'den birisi uluslararası memur olarak atanmak istenmiş, Karasek bu göreve bir Türk'ün atanmasını uygun görmediğinden öneriyi reddetmişti. 5 yıl içinde genel sekreter olarak bir kez olsun Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmamıştı. Karasek telefonda Günver'e mektuplarını aldığını ve Türkiye hakkında bilgi edinmek istediğini söyledi. Strasbourg'da bu temaslar yürütülürken Evren Paşa'nın konuşması özet olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan tüm temsilciliklere ve bu arada Strasbourg'a da gönderilmeye başlanmıştı. Telex'ten çıkan metin hemen Fransızca'ya çevrildi ve tüm Avrupa Konseyi'ne üye ülkelere dağıtıldı. Karasek'in ilk anda belki çok fazla olumsuz bir tepkisi yoktu. Ama aynı gün konseyin başkanı Hollandalı Liberal de Koster, Türk Büyükelçiliğine danışmadan Evren'in konuşması ışığında bir basın bildirisi yayımladı. De Koster, mümkün olan en kısa zamanda demokrasiye dönülmesini, siyasal tutuklama yapılmamasını, Avrupa Konseyi'nde bulunan Türk parlamenterlerin özgürlük ve güvenliklerinin sağlanmasını, ayrıca genel seçimlerin tarihinin hemen açıklanmasını istiyordu. Aynı gün akşamüstü genel sekreterin yardımcılarından İngiliz Priestman da Büyükelçi Günver'e telefon edenler arasındaydı. İngiliz parlamenter, Avrupa Konseyi Parlamento Meclisi'nin 2 hafta sonra 24 Eylül'de başlayacak çalışmalarına Meclis 2. Başkanı Turan Güneş ile Türk Parlamento Grup Başkanı AP Milletvekili Cevdet Akçalı'yı De Koster'in özel olarak davet ettiğini bildiriyordu. Günver hiç vakit yitirmedi. Hemen Ankara'yı aradı. 24 Eylül'de Avrupa Konseyi bu iki Türk parlamenterini Strasbourg'da görmek istiyordu. İlter Türkmen, merak etme, Milli Güvenlik Konseyi'ne anlatıp izin almaya çalışacağım karşılığını verdi. 3 gün sonra Delegeler Komitesi olağanüstü bir toplantıya çağrıldı. Günver, Türkiye'deki anarşiyi ve terörü uzun uzun anlatarak terörün Türkiye'deki demokrasiyi yıkmaya yöneldiğini, askerlerin ise demokrasiyi daha sağlam temellere oturtmak amacıyla istemeye istemeye ülke yönetimine el koymak zorunda bırakıldıklarını ve her seferinde sözlerine sadık kalarak kışlalarına çekildiklerini, General Evren'in de 12 Eylül konuşmasıyla benzer bir taahhütte bulunduğunu uzun uzun anlattı. İlginçtir, Avrupalı parlamenterlerin ve o sırada konseyi yönetmekte olan bu delegelerin hiçbiri ses çıkarmadılar. Hatta Günver'e tek bir soru bile sormadılar. Sadece dinlediler. Günver'in içi rahatladı. Oysa 12 Eylül ile birlikte Türkiye Avrupa Konseyi'nde yeni bir ilişkiler sistemine giriyordu. Bir süre sonra Türkiye ile Avrupa Konseyi arasında iplerin iyice gerginleşeceğini, hatta kopma noktasına ulaşacağını Büyükelçi Günver dahil kimse tahmin edememişti. İkinci bölüm. Hamza Koy'dan esen ilk şok. "Şaşırdım," diye söze başladı Evren Paşa. "Hükümeti kurarken bizim ılımlılardan ve iki büyük partiden deneyli politikacılar alalım diye düşünmüştüm. Ama şimdi bakıyorum ki bizim güvendiğimiz ve tanıdığımız politikacılar bile Hamza Koy'a telefon edip onlardan izin istiyorlar." Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in 12 Eylül'ün hemen ertesinde parti liderlerine ilişkin ilk gözlemi buydu. 12 Eylül'le birlikte ülke yönetimine bütünüyle el koyan askerler ilk iş olarak yeni bir hükümetin oluşturulması girişimine başladılar. Ve 12 Eylül'ün üzerinden daha 24 saat ancak geçmişti ki Evren Paşa'nın yukarıdaki gözlemine yol açan bir olayla karşılaştılar. Aslında bu ilk gözlem askeri yönetimle siyasal partilerin arasını giderek açacak ve derin uçurumlara sürükleyecek ve hatta sonunda partilerin kapanmasına kadar gidecek yolun sadece bir başlangıcıydı. Ama böyle bir gözlemin partilerin kapatılmasına kadar gideceğinin bu sözleri söylerken Evren Paşa'nın kendisi de herhalde bilmiyordu. Adnan Başar Kafaoğlu ile Coşkun Kırca, Büyük Ankara Oteli'nin bir odasına yerleşmişler, harıl harıl 12 Eylül'ün birinci bildirisinin taslağını hazırlıyorlardı. Sıcak bir Ağustos günü, 12 Eylül'den yaklaşık 3 hafta kadar önce, neredeyse 25 yıldır politikanın, diplomasinin, ekonominin içinde olan, sivillerle olduğu kadar askerlerle de ilişkilerini hiç kesmemiş olan Kafaoğlu ve Kırca, şimdi çok tarihsel bir görev üstlenmişlerdi. 12 Eylül'ün birinci bildirisini hazırlamak. Büyük Ankara Oteli'nde hazırlanan taslağın daha sonra tarihe geçecek olan bildirisinde yer almayan çok önemli bir cümle vardı. Partiler feshedilmiştir. Parlamentonun ve hükümetin feshedildiği, parlamento üyelerinin dokunulmazlığının kaldırıldığı hazırlanan birinci taslakta da vardı. Yine aynı taslakta partilerin feshedilmesi kararına da gelinmişti. Ancak bu kararı veren askerler değil, bildiri taslağını hazırlamakla görevli Adnan Başar Kafaoğlu ile Coşkun Kırca'ydı. Madem ki askerler ülke yönetimine bütünüyle el koyuyorlar ve hatta bunun da ötesinde 2. Cumhuriyet'in temellerini atmak için yola çıkıyorlar, o halde partiler de neden bu arada ve daha başlangıçta feshedilmesindi? Kırca ve Kafaoğlu'na egemen olan bu düşünce 1. bildirinin taslağına yansıdı. Ağustos ortalarında hazırlanan taslak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Ulusu'ya verildi. Komutanlar taslak üzerinde kendi aralarında uzun uzun tartıştılar, biçimlendirmeye çalıştılar. Taslağın partiler feshedilmiştir cümlesine gelince birden durdular. Derin bir nefes alarak birbirlerine baktılar. Ne yapacağız gibilerinden. Çeşitli düşünceler ileri sürüldü. Ülke yönetimine emir komuta zinciri içinde el konuyordu. Gerçi ülkenin içinde bulunduğu sorunları çözmek ana amaçlarından biriydi. Ama bu sorunları çözerken partileri kapatmaya ne gerek vardı? Önlerinde heyula gibi duran, ülkeyi iç savaşın eşiğine getirmiş bir anarşi vardı. Asıl amaç bunu durdurmaktı. Kaldı ki kısa süre içinde de yeniden parlamenter demokrasiye dönülmesi amaçlanıyordu. Özellikle bu nedenle de siyasal partilerin kapatılmalarına bir gerekçe gösterilemezdi. Ayrıca anarşi ve bölücülüğün önlenmesi açısından askerlerin ülke yönetimine el koymasını halk bir ölçüde anlayışla karşılayabilirdi. Ama siyasal partilerin kapatılmasını halk acaba nasıl karşılardı? Komutanlar arasındaki bu tartışmalardan sonra taslakta yer alan "partiler feshedilmiştir" cümlesi çıkartıldı. Dolayısıyla siyasal partilerin varlıklarını sürdürmesine ancak sadece siyasal faaliyetlerin durdurulmasına karar verilmiş oluyordu. "Buyurun Sayın Başbakan," diyen polis memuru 0003 plakalı Başbakanlık makam arabasının kapısını Turhan Feyzioğlu'na açarken selama geçti. Dört siyasal parti lideri Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş, Hamza Koy ve Uzunada'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teminatı altında bulunurlarken, 5. siyasal partinin lideri Turhan Feyzioğlu askerler tarafından başbakanlığa getirilmişti. Gerek politikadaki ağırlıkta, gerekse parlamentodaki ve yurt çapındaki sayısal sıralamada en sonra gelmesine rağmen, Güven Partisi liderinin Atatürk'e bağlılığına askerler çok inanmıştı. Bu nedenle de başbakanlığa Feyzioğlu uygun görülmüştü. Gerçi ondan önce kendisine başbakanlık önerilen ilk kişi yine bir Güven Partili olan Emin Paksüt idi. Eskiden beri askerlere yakınlığı ile tanınan Emin Paksüt, başbakanlığı kabul etmedi. Ama 1983 sonuna dek Milli Güvenlik Konseyi'ne ve bu arada özellikle Evren Paşa'ya en yakın sivillerden biri oldu. Bir anlamda askerlerin sivil danışmanı rolünü üstlendi ve birçok siyasal kararda kararın oluşumunda önemli katkıları olduğunu bugün askerler bile saklamıyor. Askeri yönetimle birlikte insan tipleri de tek tek ortaya çıkmaya başlamıştı. Sivil dönemlerde ortalıkta pek görünmeyen, adı sanı şöyle böyle bilinen siviller, askeri yönetimle birlikte bir anda askerlerin çevresini almaya başladılar. Bunların bir kısmı hükümette, bir kısmı bürokraside görev alırken, bir kısmı da perde arkasında danışmanlık görevini yürütmeyi yeğlediler. Askerlere fikir verdiler, onlarla yakınlaştılar. 1979 Aralık sonunda verilen muhtırada imzası bulunanlar arasında, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Ulusu da vardı. Eğer Ulusu Paşa 1980-30 Ağustos'unda emekli olmayıp görevinde kalsaydı, 12 Eylül günü Türk tarihine adı Milli Güvenlik Konseyi üyesi olarak geçecekti. Hem bu nedenle hem de belki sivil kökenli bir kişiye hükümetin kurulması görevinin verilmesinin pek doğru olmayacağı düşüncesinden hareketle, Başbakanlık görevi için sonunda genişletilmiş komuta konseyi emekli oramiral Bülent Ulusu üzerinde karar kıldı. Dört siyasal parti lideri Ankara dışında iken 5. ve en küçük partinin liderine başbakanlığın verilmesini daha sonra komutanlar kendi aralarında yanlış bulmuşlardı. Şimdi iş yeni hükümetin bir an önce oluşturulmasına kalmıştı. 12 Eylül günü sabah saat 03.00-04.00 dolaylarında Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit, Kenan Evren, Orgeneral, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı imzalı şu metni aldılar. Yapılan bütün uyarılara rağmen siyasal partilerin takındıkları uzlaşmaz tutum ve aşırı uçlara sempati gösterilmesi veya destek sağlanması, anarşi, terör ve bölücülüğe büyük boyutlara ulaştırılarak ülkemizi parçalanma noktasına getirmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ülke bütünlüğünü korumak, milli birlik ve beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, devlet otoritesini ve varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin işlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmak maksadıyla iç hizmet yasasının kendisine tevdi ettiği cumhuriyeti kollama ve koruma yetkisine dayanarak Yüce Türk Milleti adına ülke yönetimine el koymuştur. Parlamento ve hükümet feshedilmiş, siyasi faaliyetler durdurulmuştur. Parlamento üyeliği sıfatınız kaldırılmıştır. Hiçbir konuda beyanet vermeye yetkiniz yoktur. Can güvenliğiniz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teminatı altındadır. Bu maksatla emniyet içinde evinizden havaalanına götürülecek, oradan uçakla Hamza Koy Gelibolu'ya gideceksiniz. Arzu ettiğiniz takdirde ailenizi de yanınızda götürebilirsiniz. Geçici bir süre ikamet edeceğiniz adres aşağıdadır. Bir saat içinde hazırlanıp harekete hazır olduğunuzu güvenliğiniz için gelen subaya bildiriniz. Talimatı getiren subayın ikazlarına uyunuz. Bu talimat ile belirtilenler dışındaki her türlü tutum ve davranışınız suçtur. Rica ederim. Demirel ve Ecevit'e verilen bu yazıda adres olarak Hamza Koy Gelibolu gösteriliyordu. MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a verilen yazıdaki tek fark ona gösterilen adresti. Uzunada İzmir. Herkes Hamza Koy'a bakıyor. Geniş bir hol. Hole açılan kapılardan ikisi yatak odalarına ait. Üçüncü kapı ise banyonun. Holün önünde geniş bir balkon. Hemen giriş katında. Kumların üzerinde. Denize 30-40 metre uzaklıkta. Aslında subaylar ve generaller için yapılmış bir dinlenme tesisi. Ecevit ve Demirel, Hamza Koy'daki bu dinlenme tesisine Ankara'dan uçakla gelirlerken birbirleriyle hemen hemen hiç konuşmadılar. Sadece selamlaşmakla yetindiler. Aslında kimse kimseyle pek konuşmadı. Rahşan Ecevit ile Nazmiye Demirel de eşleri gibi uçakta oldukça düşünceliydiler. Uçak İstanbul'a indikten sonra helikopterle Gelibolu'ya geçtiler. Sonra da otobüsle helikopter alanından bir ay süreyle kalacakları Hamza Koy'daki dinlenme tesislerine gittiler. Her ikisinin odasına da bir gün sonra telefon bağlandı. Günlük gazete ve dergiler düzenli olarak getirildi. Demirel'e ilk telefon edenlerden biri galiba Ekrem Ceyhun'du. Yıllar yılı Demirel hükümetlerinde görev alan ve AP kurmayları arasında sayılan Ekrem Ceyhun, "Abi nasılsın, iyi misin?" diye söze başladıktan sonra konuya girdi. "Abi sana bir şey söylemek istiyorum. Bazı arkadaşların hükümette görev almak gibi bir durumları hasıl oluyor. Ne yapalım?" Demirel, "Devlet bizim devletimiz. Aman memleket hizmetsiz kalmasın. Görevdeki arkadaşlarımız yeni yönetim git deyinceye kadar kalsın. Bunu bürokratlar için söylüyorum. Siyasi olarak bizim arkadaşlarımızdan bazıları hükümette görev alırsa bu onlar için sıkıntı olur. Kendilerini tahrip etmiş olurlar. Derler ki, demek ki bu ihtilalin içinde Adalet Partisi varmış. Bürokratlar hükümette görev alacaklarsa alabilirler. Bunların siyasi bir tarafı yok ama siyasi olanlar sakıncalı." Demirel'i aynı amaçla arayanlardan biri de Turgut Özal'dı. 11 Eylül günü DPT Müsteşar Vekili ve Başbakanlık Müsteşarlığı görevinde bulunan Özal'a 14 Eylül günü Başbakan Yardımcılığı öneriliyordu. Özal, "Abi böyle bir görev öneriyorlar, ne dersin?" diye sorunca Demirel, "Devlet devamlıdır, hizmet devam etmeli." diyerek şöyle sürdürdü. "Sen şimdi eline 8-9 aydır ağır bir yük almışsın. Tam yolun ortasında yükü bir anda elinden bırakırsan hem yük bozulur hem de seni tahrip eder. Hizmetin devamlılığını unutmamak lazım." Özal, Demirel'in bu sözlerini daha sonra "bana izin verdi" diye yorumlayacak, Demirel ise ikisi arasına zamanla girecek mesafenin ve hatta Özal'ın yeni bir parti kurmasıyla birlikte açılacak mesafenin başlangıç noktasını Özal'ın 12 Eylül hükümetinde görev alması olarak belirleyecekti. Pencereden denize baktı. Sonra telefonun başına geldi. Geniş holde bir tur attı. Önce balkona çıktı. Dalgın dalgın denizi seyretti. Sonra yeniden telefonun başına döndü. Ankara'dan kabine arkadaşı Sümer Oral arıyordu. Demirel çok tedirgin olmuştu. 3 saat kadar önce kendisine hükümette görev önerilen politikacılardan biri de Sümer Oral'dı. Oral, Demirel'e "Evren Paşa beni hükümette görmek istiyor" dediğinde Demirel, "Sümer kabul et. Madem ki sana görev teklif ediyorlar, o halde kabul et" karşılığını vermişti. Ama telefonu kapattıktan sonra verdiği yanıttan çok rahatsız olmuştu. 1970'lerde Maliye Bakanlığı'nın genç bürokratları arasında yer alan Sümer Oral, 1977 seçimlerinde parlamentoya girmiş, 1979 Kasım'ında kurulan AP azınlık hükümetinde de Demirel tarafından Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na getirilmişti. Demirel bir an düşündü. Ekrem Ceyhun'a ve diğer politikacı arkadaşlarına "Siyasiler hükümette görev almasın" dediği halde Sümer Oral'a farklı bir şey söylemiş olmanın tedirginliği içinde Oral'ı Ankara'da buldu. "Sümer, sen gençsin. Siyasi geleceği olan bir politikacısın. Onun için damga yersin. Görev alıp almamayı istersen bir daha düşün." Son 3 saat içinde içi içine sığmayan Demirel bu telefondan sonra sakinleşmişti. Telefonların ardı arkası kesilmiyordu. Türkiye'nin dört bir tarafından sadece CHP'liler ya da AP'liler değil, yani sadece politikacılar değil, aynı zamanda telefon numarasını bulabilen sade vatandaşlar da Hamza Koy'dan Demirel ve Ecevit'in sesini duyabilmek amacıyla 03'e ardı kesilmeksizin telefon yazdırıyorlardı. Telefonlarda Demirel'e olduğu gibi CHP'lilerin de Ecevit'e Bundan sonra ne yapacaklarına ilişkin soruları bir türlü bitmek bilmiyordu. Durumu gören Ecevit oturdu, bir mesaj hazırladı. Gerek Ecevit'in gerek Demirel'in Hamza Koy'dan yaptıkları telefon konuşmaları çok kısa bir süre içinde bir not halinde Evren Paşa'ya sunuluyordu. Demirel de Ecevit de elbette bunu biliyorlardı. Başbakanlık yapmış bu iki politikacının böyle bir tahminde bulunmaları hiç de güç değildi. Kendisini arayan CHP'lilere Ecevit sürekli olarak şu mesajı yazdırıyordu. 1979 Mayıs'ında Gönen'de yaptığım konuşmadan itibaren belli bir oyunun tezgahlanmakta olduğuna dair uyarılarda bulundum. Hedef demokrasi idi. CHP idi ve bendim. Demokrasi yıkılmak ve şimdiki gibi bir ekonomik model uygulanmak isteniyordu. Bunun tezgahlanmakta olduğu belliydi. 9 ay geniş tabanlı bir hükümet kurulmasını sürekli önerdim. Bunalımdan ordu müdahalesine gerek kalmaksızın demokrasinin kendi mekanizmaları ile çıkış yolunu göstermeye çalıştım. Ancak eskiden bunu önerenler bile bu kez başka bir plan uygulamak istedikleri için karşı çıktılar. Bütün demokratik mekanizmalar tıkatıldı. Terör alabildiğine kışkırtıldı ve ordu müdahalesi kaçınılmaz duruma getirildi. Yılbaşından beri uygulanmakta olan ekonomik modelin gereği demokrasiden ve işçi haklarından kurtulmaktı. Bunlar sağlandı. Demokrasi sona erdi. İşçi hakları işlemez duruma getirildi ve malum ekonomik model devam ediyor. Şimdi o modele uygun bir rejim oluşturulacaktır ve bu yeni rejimin sağladığı olanaklarla ekonomik model daha başarıyla uygulanacaktır. Yani AP'nin kendi getirip de başarılı biçimde uygulayamadığı model şimdi daha etkili biçimde uygulanacaktır. Ve AP'nin yıllardan beri istediği ama gerçekleştiremediği anayasa ve rejim değişiklikleri de gerçekleşmiş olacaktır. Modelin devam edeceğinin açıklanması ve Özal'ın daha da geniş yetkilerle yerinde kalması bunları açıkça gösteriyor. Gerek dünya konjonktürü dolayısıyla gerek bu modelin desteklenmesinden dolayı Batı bu gelişmelerden tedirgin olmayacaktır. Hatta memnun olacaktır. Bu sırada bu gelişmelere karşı bir mücadele açmak da yararsızdır. Çünkü halk can güvenliğinden başka bir şey düşünemez hale getirilmiştir. Uygulanan planın sonucu budur. Aydın kesim de kendi yozlaştırdığı demokrasiden umut kesmiştir. Şimdi birçok CHP'li bile AB hükümetinden kurulmuş ve can güvenliğine kavuşmuş olmanın sevinci içinde bulunabilir. Sonrasını, ilerisini düşünenlerin çok olduğunu sanmıyorum. Terörden beklenen fonksiyon yerine getirilmiştir. Yer yer sağ-sol eylemcilerin bir günde barışıp koklaşmaları, perde ardında nasıl aynı eller tarafından oynatıldıklarını gösteriyor. Her türlü sola karşı çok olumsuz bir ortama giriyoruz. Çok uzun nefesli ve sabırlı bir çalışmaya hazırlanmalıyız. Orduyu karşımıza almadan ve tedirgin etmeden mücadelemizi sürdürmeye çalışmalıyız. Eğer son zamanlarda bize ısrarlı olarak yöneltilen cepheleşme telkinlerine kapılmış olsaydık ve fraksiyonların bizi çekmek istedikleri tuzağa düşmüş olsaydık, bu müdahale şimdikinden de çok farklı olurdu ve CHP bugün çok güç durumda bulunurdu. Bu konudaki dikkatimizi sürdürmeliyiz. Bir süre sonra söyleyeceklerimizin daha iyi anlaşılabileceği ortama geliriz. Ecevit'in bu mesajında ilginç bir nokta Özal'a ilişkin bölümdü. Ecevit mesajında Özal'ın daha geniş yetkilerle yerinde kalacağını tahmin ettiğinde hükümet henüz açıklanmamış, Özal'ın da yeni hükümette başbakan yardımcılığına getirileceği hakkında açığa çıkmış herhangi bir ipucu yoktu. Aslında Ecevit Özal'a ilişkinin tahminlerinde 3 yıl boyunca hiçbir zaman yanılmayacaktı.